Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Mobility'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. İlk haberimiz OnePlus cephesinden Mesut. OnePlus'ın ikinci modeli, OnePlus 2. Öyle zannediyorum ki o beklenen ilgiyi görmedi. En azından ilk model kadar ses getirmedi.
Ya test ettiğim kadarıyla OnePlus ekibi hala daha bazı yazılımsal sıkıntıları da çözememiş. Biz yani incelemeyi yenildikten sonra bazı kullanıcılarda ya o sorunlar yeni yazılım güncellemesiyle giderildi falan dediler ama telefonun çıkışı üstünden ne kadar oldu biz inceleyeli biliyorsun.
Maşallah evet bayağı
oldu. Bayağı oldu ve ona rağmen sorunlar bazen devam edebiliyor ve yine güncellemelere gideriliyorsa OnePlus'a yaklaşırken her zaman diyorum bu telefonu alacağım ama ben yazılım güncellemeleri beklemeye, sorunlarla uğraşmaya alışım diyorsanız alın.
Tabii OnePlus'ın birinci model çıktığında yan tarafta Synology'nin ekibi vardı. Onların sonucunda yazılıma fokus, yazılıma odaklanmış bir ekip olduğunu unutmamak gerekiyor. Sonra anlaşmazlığa girdiler. Oxygen diye biz kendimiz yapacağız dediler. Donanım yapmak kolay. Oradan evet. İşlemci, buradan ekran, oradan kamera sensörünü alıp bir araya getirdiğiniz zaman oluyor sana telefon ama üzerine koşturacağın yazılım yapmak istediğiniz
o
zaman
zor işte.
İşte onun zor olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kaldı ki ben OnePlus'ın ikinci modelini tasarım olarak da ne yalan söyleyeyim çok çok beğenmedim. Birinci model hala daha güzel görünüyor evet. İkisini yan yana getirdiğimiz zaman. Ama OnePlus hala iddiasını sürdürüyor. Bence yeni model ses getirebilecek bir model. Hem donanım hem fiyat hem de tasarım seviyesindeki bazı özelliklerle ismi X.
Evet, uzun zamandır dillendirdiğimiz bir şey yapmışlar. Yani Snapdragon 800, 808, 617 falan kullanmak yerine gitmişler. Qualcomm'un belki de Qualcomm olmasını sağlayan önemli işlemcilerden biri olan Snapdragon 801'i almışlar. Koymuşlar telefonu çok akıllıca.
Yapılabilecek en doğru hamlelerden bir tanesi. Sonuçta Snapdragon 801'in performansı ortada. Hem GPU hem de CPU tarafında bugün bir 810 kadar olmasa bile ona çok yakın sonuçlar verebilen bir platform. Kaldı ki thermal throttling sorunu da olmayan bir platform. Yani bu platformun ne eksiği var? 32 bit bir işlemci Snapdragon 801.
Sanki 64 bit çok işimiz
veriyor. Şimdi 64 bite geçtiğimiz zaman bir devrim yaşamadık. Belki 3 sene sonra 64 bit sayesinde akıllı telefonların çevresi değişecek. Daha gelişmiş, daha kalabalık uygulamalar göreceğiz. Ama 2015'in dünyasında 64 bit henüz tam anlamıyla evet. Bekleneni veremedi. Kaldı ki henüz 64 bit olmayan da pek çok yazılım var. Dolayısıyla kullanıcılar telefonu eline aldığında hız istiyorsa 801'de 32 bit olmasına rağmen yeter. Hala hız veriyor. 5 inç bir ekran var. Matrix OLED bir ekran. Full HD çözünürlükte. Adreno 330 ile beraber güzel bir kombinasyon çıkar burada grafik performans olarak.
Çinliler OLED ekran kullanmaya başladı. Mizu falan derken hepsini artık OLED ekranlarla görüyoruz. Eskiden Samsung LG'ye özel kalıyordu bunlar.
Eskiden belli sıkıntıları vardı. Onları aşabilecek firmalarda işte LG ve Samsung gibi bu işin üretimini yapan firmalarda ama artık AMOLED OLED teknolojisi çok ciddi bir noktaya geldi. Bugün Samsung'un telefonunu alıyorsun Mesut. Eskiden parlaklığı düşük diyorduk. Bugün en yüksek parlaklığı veren ekranlarda onlar da var açıkçası. 3 GB RAM var. Bu da yine iyi bir tercih olmuş. Sonucunda RAM kapasitesiyle yüksek performans sınıfına yaklaşan bir telefon. 16 GB yapılama var ama micro SD'yi de unutmamışlar onu söyleyelim. Kamera sensörü Samsung'dan izosel sensör kullanmışlar ama ilginç olan şu 13 megapiksel kamera mesela 4K video çekmiyor. Sence bu eksik olur mu bu telefon için?
Ya şöyle bir şey var. İşlemciyle ilgili bir sınırlama mı desem Snapdragon 801'in kabiliyeti var.
Kabiliyeti var ki işte mesela Galaxy S5'te 4K video çekebiliyoruz.
Evet, modifikasyonla gelir mi bilmiyorum. Fiyat sınıfını düşündüğümüzde $250'lık bir fiyattan bahsediyoruz. Aslında sınıf için eksik değil.
Değil.
Ama sensör için garip geldi bana.
Ben de aynı fikirdeyim. Sonucunda 4K olmaması ölüm kalım meselesi değil.
Yani, evet.
Ama hani teknik olarak 4K çekebilecek bir kabiliyette olduğunu söyleyebiliriz. Hatta HD kalitede slow motion videolar da çekebilir. Yani bunu yapabiliyorsa zaten esasında 4K'da kaldırabilecek donanımın olduğunu bir göstergesi gibi görünüyor. Ön kamera 8. Çin'den ne yaparsa yapsın ön kamerada çok güzel işler çıkartıyorlar. Bunda da öz çekim konusunda sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. 2525 mAh kapasiteli pilimiz var.
Yalnız lityum polimer bir pil. Lityum polimer pillerin şöyle bir dezavantajı var. Yanlış şarj ederseniz patlama olasılığı yüksek piller.
Yanar. Elde kalır. Evet. Sıkıntı yaşatabilir.
İnce olsun diye bunları kullanıyorlar genelde ama işte bunlarda da gerçekten şarj cihazın düzgün olmalı.
İşte hani demek ki piller bunlar genelde. Demek ki lityum polimer pil kullanıyorsan Type-C konektörü mutlaka olacak ki yanlış şarj edecek, yanlış kablo olacak, şu olacak, bu olacak, sıkıntı olmasın gibi.
Yani şunu da söyleyeyim tabii birçok telefonda da var ince telefonlarda ama artık lityum ayonunu daha fazla görüyoruz evet. Polimerin sıkıntılarından dolayı.
Lityum polimeri nerede görüyoruz? İşte otomobillere koymayı yanar diyoruz mesela Tesla ne kullanıyor? Lityum polimer pil kullanıyor. Şimdi bu telefonun fark yaratan unsuru sonucunda bu özellikler herhangi bir telefonda karşımıza çıkabilir. Tasarım konusunda farkı var. Birisi fark yaratan ilk unsur iki farklı versiyonun olması. Birisi 10X isimli versiyon. Bu versiyonda metal çerçeve ve camı birlikte kullanmışlar. Bir de seramik versiyonu var. Burada da yine zirkonyesinin özel bir maddeyi 1400-1500 derecede ısıtarak şekillendirme yoluyla yüksek mukavemete sahip bir kasa ortaya çıkarmışlar. Hadi şunu söyleyebiliriz. Donanıma bakıldığı zaman sanki gelişi güzel bir telefon hızlanmış gibi görünebilir ama malzeme kalitesi olarak bayağı bir el işçiliği yapmışlar. Evet. Fiyat da $249.
İnşallah kısmında deneme şansımız olur.
Umarım olur. $250 bir fiyatlandırması olacak. Yani bugünün kuruyla Türkiye'ye vergisi merkezi şusursu 1200 liralara gelir girme geliyor. 1200 lira sence bu telefon nasıl rekabetçi olur?
Ya şöyle bir şey, 1200 liraya gelirse eğer,
mesela G2 bandına giriyor fiyatlar mı? G2'den daha güncel bir donanım giriyor, var.
Daha güncel donanım var ama işte ben diyorum ya, Çinli telefonların en büyük sıkıntısı yazılım.
Yazılım değil mi? Yazılım. Bugün G2 yani, belki evet. Android 6.0 alacak. Bu telefonda 5.1.1 var.
Alır 6.0'ı. Almaz ne diyemem ama o kadar fazla sıkıntıyla uğraşıyorsunuz ki, ben Çinli telefonlara her zaman yazılım sıkıntılarını kabul edip alın, öyle yaklaşın derim. Gerçekten ya, bir problemim var.
İşte orada işte mesela Xiaomi ne yapıyor? Her hafta güncelleme çıkartıyor.
O da çok sorun olduğu için işte evet, öyle düşünmek yani, hani, lazım yani.
Yeni eklenen özelliklere bakıyorsun. Hani 25 maddelik o güncelleme listesinde ya da güncellemenin içerdiği yenilikler listesinde 10 tanesi, 15 tanesi bug fix oluyor. Yamayı evet. Düzeltiyorlar. 2 tane, 3 tane güncelleme oluyor ama yani o da iyi bir şey. Yani Çinli bir firmanın belki de her hafta güncelleme vermesi gerekiyor ki kullanıcılar tarafında en azından güven sorunu yaşamasın.
Doğru. Tablet satışları düşüşte diye bir haberimiz var sırada. Evet. Şimdi tablet satışları aslında düşüşte olmasını çok uzun bir zamandır dillendiriyoruz. Her seferinde bu haberleri yapıyoruz. İşte ilk önce bir duraksadı dediler, sonra düşüyor dediler ama çok normal karşılıyorum ben. Nedenleriyle açıkladık aslında neden normal karşıladığımızı da. Zira bir tableti alıyorsun herhalde bir sonraki sene, hatta ondan sonraki sene değiştirme ihtiyacı hissetmiyorsun. Tableti çok fazla bir kullanım alanı yok çünkü. Web sitesi görüntüleme, izlersen video izleme, ha oynarsan da biraz
oynayın. Bir telefon gibi değil. Zaten tabletlerdeki duruma bakıldığı zaman da güncel bir tabletiniz varsa, mesela şimdi bu tablet iPad Air 2.
Bunu alan adam, evet, 5 yıldır.
Bunu alan bir adamın zaten birkaç sene değiştirmesine gerek kalmayacak. Bugün hala birinci nesil iPad'i kullanan kullanıcıların olduğunu
evet,
biliyoruz
keza. Zaten
bundan ötürü olacak ki bu sene mesela Apple yeni bir iPad Air duyurmadı. iPad Pro'ya yeni bir segmente geçiş yapacaklarını
açıklıyorlar. Satamadık bile doğru dürüst demiştir belki.
Şimdi zaten bakıyorsun 3 aylık son çeyrek 3 aylık dilimde aşağı yukarı 50 milyon yakın bir tablet satışı gerçekleşmiş. Bir sene önceki aynı döneme göre %12 bir azalma var satışlarda. Pazarın en fazla kaybeden Asus olmuş. Asus biliyorsun Android tarafında Android tabletler çok yürümüştü ama
evet.
Onlarda da son dönemlerde bir yavaşlama var. Yeni
premium
model çıkarmadılar.
Premium segmentte çok fazla tablet çıkarttı onlar.
Çıkardılar. Onlarda işte %45'ler seviyesinde kaybı dikkate aldığımız zaman onlarda işler pek yoluna gitmemiş gibi görünüyor. Asus'u takip eden firma, kayıpta takip eden firma Apple, 120 civarında da onlar kaybetmişler. %17'de Samsung. Zaten Android tarafındaki en güçlü iki oyuncu kan kaybetmiş. Pazarında en büyük oyuncusu zaten evet. Kan kaybetmiş gibi görünüyor. Kazanan tek bir firma var tüm listeye bakıldığı zaman. %145'lerle %150'ye varan rakamlar Huawei. Şimdi %150 çok ciddi rakam görünebilir ama zaten adetler düşükken %150 yapmak çok aman bir anlam evet. Getirmiyor. Huawei'in buradaki çıkış noktası ise uygun fiyatlı, şık görünebilen. İşte onlar Huawei MediaPad isimli bir tablet serisine başladılar. Mate 7'nin mesela biraz daha büyüğü gibi. Oradan yürüyüp gitmişler gibi görünüyor ama bakıldığı zaman bir kayıp söz konusu. Adet anlamında ise Apple'ın liderliği var. 3 ayda 10 milyon tablet satmışlar. Hala ciddi bir rakama ulaşabiliyorlar ama
kayıplarına rağmen
şu anki tablo ileriye dönük olarak çok ciddi bir potansiyel göstermiyor. Demek ki tablet tarafında da hem yazılım hem donanım olarak bir yeniliğe ihtiyaç var.
Ya tablette şimdi şöyle bir şey var.
Yeni kullanıcı çekemiyorlar. Hani
yani tablette bu kullanım şekillerdi dediğim gibi bitti. Artık bu kadar. Sattıkları adamlarda kaldı. Daha sonrasında ise ikisi bir cihazları satmaya uğraşıyorlar. İkisi bir de notebook kullanıcına atılmış en büyük kazık oldu. İkisi bir cihazlar çünkü aşırı güçsüz, çok yüksek fiyatlara satılan cihazlar. Ultrabook'ların yerini aldılar ki
Korem diye platform çıktı. Hani döneminin atomundan
sorma, bir miktar daha iyi. Yani saçma sapan platformlar yok, fansız olacak.
Şimdi ilerleyen dakikalarda Samsung'un tablet haberine gireceğiz. Şimdi iPad Pro var. İşte Surface baktığınız zaman tablet kategorisinde yine. Şimdi üreticiler yavaş yavaş büyük ekran tabletleri denemeye başladılar. Orada büyük ekranın hani daha kurumsal, daha iş amaçlı, işte grafik tablet olarak kullanım gibi imkanlarını tahmin ediyorlar. Tabii kalem gibi unsurlarla beraber aksesuar satışı da orada önem kazanabilir ama oranın ne kadar ilerleyeceği çok önemli. Çünkü büyük tablet herkesin iyi göstereceği bir alan değil. Çok meraklısına gidecek cihazların olduğunu görmek değil. Sadece büyük tablet satışıyla da tablet pazarı yeniden artıya çıkar mı?
Hep birlikte göreceğiz ama çok pahalı tabletler onlarda.
Yani evet, iPad Pro bugün ucuz olmayacak.
Samsung tarafında da ucuz değil.
Surface'lara bakıyorsun. Windows'lu tabletler işte onlar da 800-900 dolarlardan başlayan fiyatlar.
Normal değiller yani. Ama ki tablet pazarında 40 milyon diyorsun, 30 milyon Android satılmış ama onların çoğu biliyorsun nasıl tabletler. 100 dolar seviyesindeki tabletler.
Öyle bakıyorsun, bugün Google tarafı bile Nexus tabletlerden artık çok bahsetmiyor. Yani bir tablet var ortada.
Evet.
Onun da çok dile getirildiğini söyleyemeyiz. Hatta Nexus 5X'e 5B'de Pixel C isimli yeni bir tabletimsi yine hibrit cihaza yakın bir konsept tanıttılar ama onun da yine hala piyasadaki akıbeti belli değil. Tablet tarafında çok kolay kolay ciddi bir hareket ya da değişiklik olmaz gibi geliyorlar. Bambaşka bir şey sunmazlarsa.
Evet, HTC'de yeni bir hareketlilik var. M9e lanse edildi. Yani HTC tarafındaki telefonların sıkıntıları şöyle. Çok telefon lanse ediliyor ama lanse edilen telefonlar hala da o tüketicideki fiyat performans kralı algısını yaratacak şeyler değiller.
Bir de yani şimdi M9e hani orta sınıfta yer alabilecek bir telefon. Bakıldığı zaman şu ilk etapta Çin pazarına sunulmuş bir cihaz. Evet,
yine Helio X10 kullanıyor mesela.
Aynen, M9'dan farklı olarak 810 yerine Helio X10 koymuşlar. Burada kayıp yok, hatta belki belli noktada artı bile sağlayabilecek platform. Onu söyleyebiliriz. Grafik tarafında olması, işlemci tarafında. 2 GB RAM var, 16 GB depolama var. 5 inç Full HD ekran olduğunu görmekteyiz. Kamerada bana A9'da aşağı yukarı aynı konseptte. Arkada 13 megapiksel, önde ise 4 megapiksel ultra piksel bir kamera var.
M9'dan daha iyi bir alet olabilir bu.
Yani kamera performansını görmek lazım. Arka kamera A9'un aynısıysa gerçekten daha M9'dan iyi, bir miktar daha iyi olabilir. Ama şu var, HTC'nin kronik sorunu burada da devam ediyor. Demek ki neymiş? Fiyatlar Türkiye'ye asma yüksek değilmiş. Çünkü Çin pazarı, ki dünyanın en fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu ülke, bu telefon 425 dolar. Yani az önce bak One X'ten bahsettik, OnePlus X'ten 250 dolar. Keza bugün Huawei'in, Xiaomi'nin amiral gemi telefonları işte 300-350 dolarlara bulunabiliyor. Ya da bazı metal kasa olanlar hani 500'ü görebiliyor belki, ama o fiyat bandında güzel cihazları var. Şimdi bu telefonu 425 dolar diyorsun. Hani yani kocaman bir soru işareti.
HTC orada hep şeyi söylüyor. Metal telefon üretirken çok fazla aşamadan geçtiği için maliyetler artıyor diyor. Şimdi bu telefonun da metal bir gövdesi var ve tasarım çizgileri çok düz değil HTC'de, dikkat edersin. İki tane kalıbı aynı eş zamanlı üret üst üste getir değil. Hep böyle bir şekilli kasaları var, oval kasaları var. Uğraşıyorlar alüminyum üstünde. Olabildiğince fazla çalışıyorlar. Bu yüzden de maliyetlerin yüksek olmasını ben anlıyorum o tarafta, ama onların anlamadığı şey var. Bu maliyetlerle de
gitmiyor.
Gitmiyor.
Sorun orada yani. Hani şimdi bu sene telafi ettin. Sene telafi ettin ama 3 sene sonra telefonun için Ar-Ge yapabilmek adına senin kasanın para olması gerekiyor.
Evet.
Kasana para olmanın iki kriteri olabilir. Birincisi, sahibin olan kişi çok zengindir. Ya etsin zarar, ben ya da para koyarım, etsin zarar para koyarım der. Ya da diğer taraftan en mantıklı olanı, telefon satarsın, para kazanırsın ve Ar-Ge'ye daha fazla bütçe ayırırsın.
Gerçi bu firma çok enteresan. Elinde Butterfly gibi modeller varken, değil mi?
Ya ben onu da A9 Nasman'la HTC'den tanıdığımız arkadaşlara da, büyüklerimize de sordum. Hakikaten onlar da o telefonu getirmek istiyorlar ama pazar dinamikleri, Türkiye'deki bir takım rekabet unsurlarından dolayı henüz getiremediler. Belki getirirler. Getirmeleri de lazım esasında. Plastik kasaya sahip olan bir OneMate 9 var ortada ve maliyeti daha düşük. Neden olmasın? Sonucunda HTC hala Android tarafında bir Mercedes, BMW algısı yakalayabilmiş firmalardan bir tanesi. Yüksek marka değeri var. Kullanıcılar kullanmak da istiyor ama fiyatlardan dolayı maalesef çok yaygınlaşamadılar.
Şimdi Snapdragon dediğimizde logoyu hatırlarsınız. Bir ejderha var ve ejderhaların en büyük özelliği ateş püskürmeleri. Ve böyle deyince Snapdragon 810 ısınması falan çok normal geliyor adama. Yani adam zaten ejderhadan yola çıkmış.
Aslında ben size söylemişim diyorlar. Evet. Yani.
Snapdragon 820'deki iddiada yine bu ejderhanın ateşiyle ilgili işlemci ısındı çok konuşuluyor. Ve bayağıdır dile getirilen bir şey bu, biliyorsun.
Bayağıdır dile getiriliyor. En son Samsung'a yakın kaynaklardan sızdırıldığı söyleniyor. Bu çünkü Qualcomm ısrarla Samsung'u yakalamak istiyor. Ve Galaxy S7'de vaat edilenler olursa Samsung'un da sıcak baktığı söyleniyor. Snapdragon 820 en azından LT pazarındaki ülkeler için söylemek gerekirse. Şimdi ısınma konusuyla ilgili olarak Qualcomm'un Çin operasyonu bir açıklama yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz zaten spesifikasyonu geliştirmeye devam ediyoruz. Cihazımız herhangi bir ısınma sorunu olmayacak. Şimdi, İkinci nesil 14 nanometreyi kullanacağız.
Sana şunu söyleyeyim Erdi. Sunumundayız. İşte Los Angeles'ta bu SIGGRAPH etkinliğinde bir davete katılmıştı Qualcomm'un. Ve orada soru geldi tabii. Dedi ki, dendi ki işlemciniz ısınıyor. Hani bu konuda bir sürü şey var. Ne düşünüyorsunuz? Gelen cevap şöyle oldu. Bizim test sistemlerimiz ve işlemcimiz ısınmıyor. Üreticiler yanlış tasarımlar yaptığı için işlemcinin ısısını atamıyorlar şeklinde olmuştu. Direkt işlemcinin ısınmasını üreticilere...
O zaman hani yani ortada şöyle bir sorun var. 810 volt ısınmayan telefon yok. Sony, LG, HTC
için ısınmıyor. Demek ki hiçbir tasarım bilmiyor yani.
O zaman ya hiçbir ısınmıyor ya da o zaman senin elinde un var, yumurta var, her şey var. O zaman sen bir telefon ya.
Evet,
piyasaya çıkar.
Göster hani, bir nasıl ısınmadan yapılıyor.
Isınmadan yapıldığını göster. Kullanıcılar zaten gidip alacaktır. Oradan da para kazanırsın esasına bakıldığında. Şimdi ikinci nesil 14 nanometre önemli. Bugün 14'ü Intel ve Samsung kullanabiliyoruz. Demek ki Samsung'daki yeni nesil operasyona geçiş yapacaklar. Bu muhtemelen enerji tüketimini ve ona bağlı olarak ısınmayı azaltacaktır. Zaten bunu kullanıyor olması da S7 tarafında Snapdragon 820 yükselten unsurlardan bir tanesi. Eğer böyle olursa Samsung ikinci nesilde Snapdragon 820 dizginleyebilirse S7'ye de koyabilir.
Zaten şimdi şöyle bir olay var. Biliyorsun AMD'nin baş işlemci tasarımcısı Samsung tarafına geçti. Ve Samsung bu tarafta belki bir işlemci partiyi es geçip orada yine Qualcomm çözümünü kullanıp bir sonrakinde devasa güçlü bir işlemciyle geri dönebilir sahalara.
Tabii çünkü esasen Samsung'un oradaki sıkıntısı şu. Exynos 7420 bugün iyi bir platform ama özelleştirilmiş, Samsung gibi bir firmadan beklediğimiz özelleştirmeyi taşıyan bir platform değil. Ve performans anlamında da evet 810'dan hızlı ama çok çok fark eden bir unsur da değil. Şimdi 820'ye bakıyorsun, deniyor ki 7420'den %50 daha hızlı olacak. Bunu tek çekirdek performansını alırsan 7420'nin üzerine %50 koyduğun zaman Apple'ın A9'un kafa kafaya yakalıyor. Kaldı ki Apple seni A10'a geçecek.
Evet.
820 bir sonraki sene geçecek.
Sen oradan geçip orada iş yapman
aynen
lazım.
Aynen orada iş yapman gerekiyor. Eğer topyekun çok çekirdek performansında %50 bir durum varsa onda da aşağı yukarı A9'un %80-85 kadar hızlı bir platform ortaya çıkacak ki 8-4 çekirdekte bu iyi bir kazanım anlamına
ve
gelir.
Ve rakamlar anlamında konuşulduğu zaman da sonuçta dünyanın en hızlısı bunda diyecekler. O da önemli.
Diyecekler ama tabii orada şöyle bir durum var. Tek çekirdekte ise bu diyemezler.
Evet.
Sonuçta 4'e 2'den öyle bir performans kazanımı sağlanmış olur. Çok çekirdekte evet öyle bir şey olur. Bunu bekleyip görmek lazım. Eğer ısınmazsa öyle bir performans tablosu ortaya çıkabilir. Benim daha ziyade merak ettiğim, işte senin katıldığın etkinlikte de çok fazla detay anlattılar. Yeni GPU ve yeni video motoru, yeni evet, video yetenekleri. Sadece oradaki vaatler bile söylenirse 810 performansın öyle bir grafik işlemci ve video yetenekleri zaten yine o işlemci kullanan bir telefon almak
al,
istersin.
Yenisi artan bir işlemci. İnşallah ısınmaz ya. Yani bu sene bütün telefonlarda bizim yakındığımız şey neydi? Düşük performans, ısınma, pilin hızlı bitmesi. Bu sene gerçekten vasat geçti yeni seri telefonlarda.
Umarım ısınmaz. Çünkü ısınırsa önümüzdeki sene Android üreticisi telefon cihazı üreten telefon üreten firmalar ne yapacaklar?
Bazıları batacak. Zaten bazıları batacak belli yani böyle giderse.
Yani işte geçen konuştuk. İşte LG'de Nuklon 2 işlemcisinde Intel'le yakınlaşmak vesaire istiyor. Sonucunda belli bir yerden sonra belki de herkes kendi işlemcisini tasarlayan firma haline gelecek.
Evet,
belki doğrusu olacak
bilemiyoruz.
Organik büyüme belki de doğru tercih olur. Bunu bekleyip göreceğiz.
Şimdi iPhone 6s dediğimizde kamerasından daha fazla bu 3D Touch özelliği konuşuldu. Aslında Force Touch demek değil mi? Ona daha şey anlam katacak. Çünkü Force Touch'ı ilk MacBook'larda gördük.
Daha Apple Watch'ta gördük.
Evet, Apple Watch'ta gördük. Sonrasında
Huawei'de gördük.
Evet, Huawei'de gördük ve telefonların bir parçası haline aldı Android tarafında. Nedir bu? Basınç uyguladığınızda ekrana, ekran ne kadar basınç uyguladığınızı hissediyor ve ona göre tepki verebiliyor telefon.
Eğer uygulama desteklerse.
Evet, 2016'nın popüler özelliği olacağı konuşulmuş bunun. iPhone tarafında olacağı kesin, Android tarafında ben çok büyük bir parlaklık görmüyorum.
Şimdi ilk bunu Huawei Mate S modelinde kullandı ama ilginçtir. Onun da sadece 128 GB'lık versiyona koydular bunu. Sonucunda pahalı bir özellik bu. Ekstra sensör kullanman gerekiyor, evet, ve ekranına göre bir takım özelleştirmeler yapman gerekiyor. Şimdi Tayvan'daki telefon tedarikçilerinden yani telefon parçaları üreten firmalardan gelen bilgi özellikle Samsung ve Xiaomi'nin bu teknolojiyi mutlaka cihazlarına adapte etmek istediğini söylüyor. Özellikle Samsung'dan ben böyle bir hamle bekliyorum çünkü Samsung'un Galaxy S7 için İki tane özellik üzerine çalıştığı söyleniyordu. Birisi açıklanmamıştı. Diğerinin retina tarama olduğu konuşuluyordu. Şimdi retina taramayla birlikte bu gelirse zaten yazılım tarafına bambaşka bir
evet,
paket ortaya çıkartılmış olur. Ama ben şundan endişeliyim. Xiaomi tarafı şimdi soru işareti. Onu bekleyip görmek lazım. Ama Samsung tarafında şimdi retina tarama yapacağım diye, Force Touch kullanacağım diye arayüze yeni özellikler eklediklerinde TouchWiz tekrar ne hale gelecek? Bunu da görmek gerek. Çünkü Android'in doğasında böyle bir özellik yok.
Yok.
Bunu kullandırabilmen için senin TouchWiz'i modifiye etmen gerekecek. TouchWiz şu anki TouchWiz en iyi TouchWiz olmasına rağmen bir Sense değil mesela. Bir Xperia'nın arayüzü değil.
Değil.
Üstüne bunları koyduğumuzda umarım ve yavaşlamaz.
Android hani 6.0 daha henüz telefonlarda yaygınlaşmadı. Yeni yeni işte.
Hı hı.
Mesela A9'da gördük.
Bana A9'da gördük.
Beraberinde gelen
yeni Nexus'lar da var.
İşletim sistemi olarak yeni Nexus'lar da var. Ancak Android 7.0'da bence işletim sistemin içinde bir yerlere katılır bu.
Eğer Google isterse öyle bir ihtiyaç ortaya
evet,
çıkarsa.
O zamana kadar da bu teknolojinin zaten bir sonraki versiyonunu konuşuyor oluruz. O yüzden bence kullanıcı açısından şu anda çok önemsenecek bir şey değil. Ha, iPhone sahibiyseniz zaten otomatikman kullanıyorsunuz onu.
Öyle ama bak şöyle bir durum var Mesut. Şimdi Force Touch'a özel yani senin uyguladığın baskıyı ölçebilen sensör üreten nadir firmalar var şu anda. İşte Focaltech, GoodX ve İlan diye 3 tane firmadan bahsediyor özellikle Tayvan menşeili. Şimdi esasında neye yatırım yaptığının önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi baskıyı ölçebilen, basıncı ölçebilen bir sensörü bir Türk firma geliştiremez miydi?
Evet.
Değil mi? Yani esasına bakıldığı zaman neyin nereye gittiği, ne gibi fırsatların nerede, ne zaman çıkacağı öngörmek çok kolay değil. Çünkü öngörebilenler de kazanıyorlar yani.
Şimdi sensör satıp para
kazanacaklar. Şimdi sensör satıp para kazanacaklar yani. Yani Sony'ye bakıyorsun, kamera sensörü satıp deli para kazanıyor. Sattığı komple cihazdan, bitmiş cihazdan para kazanamıyor. İçindeki parçadan para kazanabiliyor.
Evet, o da garip
gerçekten. Nesli'de internetinden bahsediyoruz, Internet of Things diyoruz. Tüm ekosistem sensörlerin merkezinde kurulmuş durumda.
Ya bizde şey sıkıntısı var. Sermayelerimiz düşük olduğu için bir an evvel sonuç almamız gerekiyor. Bizim ilk yıl sonuç almamız gerekiyor. Çok az şirket 4-5 yıl bekleyecek kapasitede
i̇şte
sermayeye sahip.
Arge kültürünün hani çok iyi oturması gerekiyor. Neden? Arge dediğimiz şey mutlak sonuç anlamına gelmiyor. Yani
evet,
yaptığın Arge'nin sonucunda bitmiş bir ürün ortaya çıkmayabilir. Ya da o çalışma ortaya kullanılmayacak bir sonuç da çıkartabilir. Ama ne olur? Oradan aldığın deneyimle başka bir Arge çalışmasında nihai sonuca çok daha hızlı gidebilirsin.
Evet. Şimdi kendi işlemcisini üretmeyen firmalar sıkıntıya girebilir gelecekte dedik ki Huawei uzun bir zamandır kendi işlemcisini üreten ve bu konuda artık başarılı işler ortaya koymaya başlayan bir firma oldu. Şimdi ise yeni işlemcisiyle beraber efsaneleşeceği ve en hızlı Android platformuna sahip olacağı söyleniyor.
Yani eğer Şimdi 820 sorunlarla boğuşuyor dedik ya, ısınıyor ısınmıyor vesaire. Şimdi Huawei'nin herhangi bir sorunu yoksa ki 5 Kasım'da lansman yapacaklarını söylediler. Bir daveti ortalıkta dolaşıyor. Böyle bir durum olursa Kirin 950 lanse edildiği gün itibariyle Android ekosistemindeki en güçlü işlemci olmaya aday. Zaten olmaması tuhaf olurdu çünkü ARM'ın en güncel tasarımını kullanıyor. Biz şu anda yüksek performansla neye sahibiz? Cortex-A7'ye sahibiz ya da özelleştirilmiş detayları bir tarafa bırakıyorum. Android'de Nvidia dışında henüz çok fazla yapan yok. 4 tane A72 ve 4 tane A53 çekirdeği var. Mali T880 grafik işlem birimi var. T880 çok güçlü. Sadece burada hangi çekirdek konfigürasyona sahip olduğunu bilmiyoruz. Bunun sonucunda 4-8, evet, 6-8 doğru. gibi farklı çekirdek konfigürasyonları olabilir. Ve Keton modem var, LTE Advanced destekli. Modem tarafı hep ayrı bir konudur. Ona da bayağı bir yol kat etmişler belli. Büyük çekirdeklerin 2.4 GHz'de çalışacağı söyleniyor ve şu anki haliyle bu işlemcinin performans olarak Geekbench 3'ün tek çekirdeğinde 1900'ler, çok çekirdeğinde ise 6000'ler civarında puan verdiği söyleniyor ki 1900'ler İşte mesela bugün Exynos 7420 1500'ler civarında alıyor. 1900 dediğimiz zaman A9'dan tek çekirdekli %10 ile %15 arasında geride kalır. Ama tüm Android ekosisteminin hallice önünde seyreden bir platform haline gelir. Evet. Öyle zannediyorum ki Mate 8 modelinde, yeni Fabletinde Huawei'nin amiral gemisi Fabletin modelinde kullanılacak. Açıkçası heyecan verici bir gelişme. Sonucunda bir bakarsın önümüzdeki sene Sony der ki Kirin 950 kullanıyorum. Bu işlerin ne olacağı hiç belli olmaz. Eğer Snapdragon 820 istenilini veremezse Kirin 950'de TSMC'nin 16 nanometresiyle çıkacak. Olgun, güçlü ve hızlı performans veren, kaynak kodları konusunda da yazılım geliştirmeye çok engel olmayacak bir parça haline sunulursa, yani önümüzdeki sene başka bir üreticinin kullanmaması için bir engel yok eğer Huawei satmak isterse.
Evet, bakalım yani Huawei belli bir yerden sonra 3. parti işlemci sağlayıcı haline gelecek mi? Bir diğer haber de Samsung'dan. Şimdi son çeyrek telefon pazarına bakıldığında Samsung hala da adetsel anlamda en çok satan firma. Ama şimdi Apple'la Samsung'u da burada karşılaştırmak şöyle hata oluyor. Samsung'da her türlü fiyat segmentinde telefon var.
Evet, şimdi
adet olarak fazla olması normal oluyor.
Şimdi şöyle bir şey var. Kıyasladığınız zaman son çeyrek 3 aylıklığından bahsediyoruz. Samsung Apple'ın 2 katı kadar fazla telefon satmış. Birisi işte 48 milyonlardı Apple. Samsung tarafı ise 84-85 milyona yaklaşmış durumda. Dolayısıyla Samsung 84 milyonluk adetle %24'e yakın pazar payıyla lider durumda. Ama tabii şu var, ortalama satış fiyatı dediğimiz bir ekonomik kriter var. Yani ortalama satış fiyatının yüksek olması ne demek? Senin sattığın her bir cihazın fiyatının yüksek olduğu anlamına geliyor. Bugün Apple cephesinde yeni ürün lansmanı olarak bakıldığında hep high-end cihazlardan bahsediyoruz. Ama hani ben sağda solda ilanlarda görüyorum. İşte iPhone 4S hala satışta. En azından stok bitirme anlamında. Adam 1100-1200 lira iPhone 4S satıyor mesela. Yine de bakıldığında ortalama satış fiyatı yüksek cihazlar bunlar. Çünkü Samsung'da bu zıplamayı gerçekleştiren yeni telefonlara bakıyorsun. Galaxy J5. Ekonomi sınıfı, giriş seviyesi konulan cihazlardan bir tanesi. Dolayısıyla Samsung'un adet anlamında lider olması tuhaf değil ama ASAP dediğimiz ortalama satış fiyatında bir Apple'ın üstünlüğü var. Onu söyleyebilirim. Diğerlerine bakıyorsun Mesut. İkinci sırada Apple var demiştik. Üçüncü sırada Huawei var. 27 milyon satmış 3 aylık çeyrekliğinde. O da %7,5 pazar payına denk geliyor. Onu Lenovo 19 milyonda ve Xiaomi 17.8 milyonda takip ediyor. Yani ilk 5'teki 3 firma Çin'den geliyor. Çin'in büyümesi burada devam ediyor. Burada tabii ölçümlenmeye girmeyen ya da alt sıralayan Meizu var. Oppo gibi firmalar da var. Samsung'a dahil ettiğin zaman uzak doğu piyasası dünya akıllı telefon piyasasının tamamını yakını kontrol eder gibi geliyor. Üst segmentte Apple var. Ama adet anlamında ciddi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Apple ilerideki dönemlerde daha uygun fiyatlı bir iPhone çıkarmazsa böyle de devam eder.
LG'ye baktığımızda ise mobilde kan kaybı devam ediyor. 70 milyon dolar yine zarar yapmışlar.
Ya çok tuhaf bir tablo. Satışları artmış. Mesela hani geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyon adet daha fazla telefon satmışlar. Adet anlamında kötü bir gidişten bahsetmek mümkün değil. Çünkü yıldan yıla da %2-3'e yakın bir artış var ama 70 milyon dolar zarar.
İşte burada hani dedik ya, ürün adedi başına düşen ortalama fiyat çok önemli.
Çok önemli. Bir de tabii şöyle bir durum söz konusu. Yani bugün işte G3 gibi telefonu 1400 liraya 1300 liraya bulabiliyorsun. Ya da G2 1,5 yıldır 1200-1300 liraya bulabiliyorsun. Hepimiz için bunlar iyi şeyler. Kullanıcıların iyi telefonu uygun fiyat alabilmesi ama para kaybettiği yerlere bakıldığı zaman rekabet çerçevesinde yüksek maliyetli telefonları daha hızlı satabilmek için fiyatları aşağı çekmesi de ister istemez para kazandırmıyor şirketi. Evet, bu da öyle doğru. Bir tablo anlamına geliyor. Şimdi bu durumu toparlayabilmek için yeni amiral gemileri ki bizim de mobilitede konuştuğumuz ve çok beğendiğimiz ilk izlenim olarak V10'u Kore pazarına çıkarıp dünya genelinde satışına başlayacaklar Amerika öncelikli olmak üzere. V10 yine doğru bir fiyatlandırmayla çok yüksek adetlerle satabilir çünkü kendisinin aslında önemli özellikleri var.
V10 doğru bir çıkış yapmadı. Dünyanın her yerine çıkması gereken bir telefondu. Bu nedir, orada başta oraya gel. Yani değişik bir süreçten geçiyor şu an.
Ya LG'nin Samsung'a nazaran öyle bir sorunu var. Mesela Samsung top big. Mesela şeyde G6'ya bakıyorsun ya da pardon Note 5'e bak ya da Note 5 vs 6 Edge Plus'a. Amerika'da lansman yapıldı. Bir hafta sonra Türkiye'de pazarda vardı. yani Türkiye'de satışa çıktı bülteninden önce bir telefonu piyasadan bulabiliyordun. Bu ne anlama geliyor? Yani lojistik anlamında da senin ve tedarik anlamında da büyüklüğünü gösteren bir unsur. LG tarafı ise genelde evet G3'te falan belki biraz daha farklı seyredebiliyor bu ama daha sonraki ara modellerde genelde önce Güney Kore pazarıyla başlıyor. Daha sonra işte tutarsa Amerika'ya ve Avrupa'ya getirebiliyor. Bence V10 gibi bir telefon dünya ile aynı anda her yerde çıkabilmeli. Çünkü gerçekten kendisine az önemli özellikler olan bir telefonu.
Özellikle mesela kulaklık ses çıkışı kalitesi hala da benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. Hi-Fi audio olayı olarak 24 bit 96 kHz biliyorsun bir ses çipi var üstünde.
Aynen. Şimdi G2 ve G3'e de zaten sese yatırım yapmış değilci. Benim merak ettiğim V10 hani mesela G3'ten ne kadar ayrışabilen bir film ses yetenekleri konusunda merak ediyorum. Çünkü artık Van A9 diye bir gerçek var. Android ekosisteminde muhtemelen ses konusunda şu an üzerine koyabilen yok gibime geliyor.
Ses ettiğim kadarıyla bence şu anda en iyisi ses konusunda.
Onun işte G3'ün üzerine bir şey getirmezse eğer V10 ses kalitesi konusunda muhtemelen Van A9'un gerisinde kalır gibi. Çünkü rakamsal bahsetmek gerekirse LG'si diyor ki işte LG'de 0.75 volt çıkış gücü verebilirken diyor biz bunu 1 volta çıkardık diyor. Sonucunda ses çıkış gücü telefonda önemli. Küçük bir cihaz alıyorsun evet, ve doğru. İyi bir kulaklık kullanmak istediğiniz zaman ses çıkış gücü kadar ses deneyimi yaşayabiliyorsun ister istemez. Kaldı ki üzerine bir de amfiyle destek sağlamışlar. Üzerine getirmezse geride kalır ama getirirse muhtemelen Van A9 ve V10 Android tarafında en yeni cihazlar gelene kadar ses konusunda en iyisi olmaya devam eder gibi geliyor.
Chrome OS dediğimizde biz yabancıyız ülke olarak ama Amerika'da oldukça fazla ses getirmiş. Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar bulut tabanlı çalışan.
Bütün öğrencilere vermiyor 200-250 dolar.
Öğrencilerin çalıştığı, kullandığı bir makine haline almıştı. Şimdi ise Chrome OS'un sonlandırılacağı söylendi. 2017 ile beraber yeni bir işletim sistemi göreceğiz. Bunda Android OS olarak isimlendirileceği tablet, dizüstü ve telefon bilgisayar, platformları telefon, birleştireceği konuşuluyor. Aslında çok uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Chrome OS'un bulut tabanlı çalışması, offline'a çok izin vermemesi, yazılım geliştirme kitlerinin sıkıntılı olması, olmaması daha doğrusu, web üstünden sadece Chrome üstünden çalışılması.
Ya web programlama biliyorsan esasında
HTML5'li bir şeyler yapıyordun.
HTML5'li bir şeyler yapıyordun ama bu Chrome OS'un ileri gitmesini çok fazla sağlayamadı maalesef. Kaldı ki bulut tabanlı bir işletim sistemini yaygınlaştırabilmen için ülkelerin oturmuş, kabul görmüş, hızlı internet altyapılarına ihtiyacı var ve bu da dünyada sayılı ülkelerde var.
Bir de paketli satıyorsun
paketli
şimdi onları.
Paketli satıyorsun, o da var. Platformu ileri götürmek için ne yaptılar? Pek çok Android uygulamasını offline çalışabilecek hale getirdiler. Chrome OS ile uyumlu olsun diye ama o da yürütmedi maalesef. En nihayetinde denilen o ki Chrome OS'u alacağız, Android'in içerisine koyacağız. Ama zaten Chrome'da olup da Android'de olmayan da bir özellik benim aklıma gelmiyor. Bilmiyorum, senin var mı bilgi?
Yok.
Zaten hani konsolide etmeleri gerekiyordu. Çünkü bir taraftan Chrome OS diyorsun işte Chromebook'a ya da Chrome kutulara koyuyorsun. Chrome kutuya Android koysan zaten çok daha zengin bir kutu haline gelir.
Çatır çatır çalışır yani.
Şimdi bundan sonra muhtemelen öyle zannediyorum ki Android'i Chrome OS'tan yola çıkarak daha büyük ekranlı klavyeli cihazlara daha iyi kullanılabilecek hale getirecekler.
Çok belki pencere arayüzde desteği falan eklediler zaten şimdi. Onlar geldi. 6 ile beraber. Çok daha rafine çalışan bir işletim sistemiyle karşılaşacağız. Ben merak ediyorum. Dizüstü tarafında Android'in ben çok iyi iş yapabileceğini
şimdi
düşünüyorum.
Şimdi mesela bugün Note 5'i alıyorsun. Klavye fare bağlıyorsun. Ekranı ikiye böl.
Evet,
3
doğru.
Tane uygulama çalışır. Keza LG'de vesaire bu özellikler var. Bunlar zaten bilgisayar gibi çalışıyor. Şimdi Chrome OS'u ne yapıyorsun? Yani ev olsaydı tarayıcıda internette mi
gerek
gireceksin?
Gerek yok, gerçekten öyle.
Hiçbir şey yapamazsan bugün 10 kişinin artık 7'sinin 8'inin sahip olduğu akıllı televizyon bile internete girebiliyor bir şekilde. Dolayısıyla Chrome OS biraz atıl vaziyette kalmıştı. Bence doğru olanı yaptılar.
Bir diğer haberimiz de dev tabletlerle ilgili. Şimdi Apple dev tableti duyurunca Samsung'a dikildi gözler. Onlar ne yapacak diye. Samsung'dan da yine dev bir tablet duyurusu geldi. Pek benlik bir cihaz değil ama.
Benlik de değil. Şimdi 2,5 kiloluk bir tabletten bahsediyoruz. 18.4 inçlik. Şimdi 18.4 inç bir ekran var. Full HD bir ekran var.
Evet.
Şimdi niye bunda 2K ekran kullanmamışlar onu merak ettim doğrusu ama şöyle bir gerçek var Mesut.
Bir de pili de 5700 mAh. Çok da şey değil aslında baktığınız
evet zaman. Yani daha küçük işte baktığınız zaman iPad'de daha büyük pil var en nihayetinde. Şimdi geçen şey gördüm. Tatil için yurt dışına gittiğimde metroda bir baba oğul gördüm. Şu an herhalde videosunda ekranlara geliyordur. Tuhafsadım. Neden dersen adam çantasından Surface tableti çıkardı ki o da 12 inç civarında ekran sahibi olan bir tablet. Oğluna göstere göstere birlikte oyun oynadılar. Şimdi kullanmak istendiğinde belli ihtiyaçlar var. Ama şimdi bu ihtiyaçlarına yola çıkarak da bu tabletin milyonlar satmasını bekleyemezsin.
Evet.
Ama daha önce daha büyük ekranlı tabletler de denendi. Bunlar daha ziyade birlikte kullanılabilecek. Ortak eğlence cihazı olarak kullanılıyorlar ki Samsung'un bu tabletinde özellikle multimedya içeriği ve film izlemeye ciddi konsantre olmuş durumda. Ama zaten telefonunda YouTube'u açıyorsun ya da bir video açıyorsun. Eğer bir şekilde kablosuz aktarma özelliği varsa, televizyonda bunu destekliyorsa zaten televizyon taşıyabiliyorsun.
Ya
bunu.
Bir de yani şimdi 9.5 inç ekranda izledim yetersiz geldi dediğim bir şey var mobil ortamda. Yani mobil ortamda yani onu nerede taşıyacaksın?
Şu ana kadar ben onu yaşamadım.
O tableti nerede nasıl taşıyacaksın zaten ayrı bir soru. 18 inçlik tablet. Yani birazcık garip özel sektörün
hitap eden. Bizim ülkeye gider ama. Evet. Kurarsın masaya, baba ol ya da iki arkadaş tavla oynarsın, bilmem bir şey oynarsın.
İşte kart oyunları için ideal olur. Gün hep söyler ya masa oyunları oynamak için büyük tabletlere ihtiyacım vardı. İşte ona göre bir tablet
ona
çıkartmışlar.
Ona göre ama bu biraz sanki fazla büyük olmuş gibi. Teknik özelliklere baktığımız zaman da hani çok modern ya da
abartı değil.
Note 5 donanımı taşıyan bir cihaz olmadığını görüyoruz. Zaten tuhaflık da burada. Bari böyle bir şey yapıyorsun, donanımı da yüklen ki daha ilgi çekici bir cihaz
haline gelsin. Elde ekran vardı herhalde derdi. Kullanalım mı?
Valla 18.4 inç de ilk defa bu cihazı üretildi herhalde. Yani nereden başka kullanmış olacaklar? Bir de öyle bir durum
var. Dizisi pazarından çıkıyorlar ya belki onlar şimdi ekranları kesiyorlar büyük tabakalardan biliyorsun.
Aslında böyle bir şey yapana kadar yani 19, 20 ya da 21 inç bir monitör yap. Pantilit özelliği geliştir. İçerisine ufak da bir çip koy. Tam Android stick koy. Yeri geldi zaman Android gibi çalışabilirsin.
Çünkü zaten 2.5 kilo ağırlık var yani.
Evet. Tutar mı tutmaz mı? Bunu bekleyip göreceğiz. Son haberimize geldik Mesut. Son haberimiz Motorola cephesinden iki telefon var. Droid Turbo 2 ve Droid Max 2. Droid ailesini biliyoruz. Son yıllarda Amerika'da Verizon'a özel cihazlar bunlar. Sadece tek bir operatör üzerinden satışa çıkıyor. Şimdi donanımlara bakıldığı zaman Turbo 2'nin güçlü bir donanımı var. Snapdragon 810, 3 GB RAM, işte 3264 depolama seçeneği.
Güçlü bir pili var.
3750, 60 mAh'de pil var. Max 2 daha mütevazı bir donanıma sahip. Snapdragon 615 işlemci vesaire vesaire var. Esasında telefonlar tasarım ve teknik özellik anlamında çok aman aman bir şeyler sunmuyorlar bize. Tek bir fark var. Turbo 2'nin ekranına kırılmaz ekran diyor Motorola. Bunu da şöyle yapmışlar. Bizim ekranı almışlar ekranın içerisinde farklı katmanlar daha ekleyerek o katmanların düşme anında o çarpma esnasında oluşan enerji emmesi ve ekran kırılmasını engelleyecek şekilde dizayn etmişler. Çok iddialılar. Evet. Şimdi ben bazı demoları izledim. Demolarda lansman esnasında telefonu şu mesafeden yere bırakmışlar ki bu kırılma anlamına gelmeyebilir.
Sonucunda benim telefonum daha yüksekten düşüp de kırılmadı oldu.
Öyle de oldu ama Motorola şu sloganla söylüyor. Kırabiliyorsanız kırın diyor.
O kadar şey.
Şimdi hani bunu söylersen bizim, o telefon Türkiye'ye geldi kırılır.
Bizimkiler kırarlar.
Telefon Türkiye'ye geldi kırılır. Kırıldığında garantiden birebir değişim ücreti verebiliyorsan hele ki.
Şimdi bu suya dayanıklı deyip su geçirince hani garanti dışı bırakma gibi olabilir biraz.
Vallahi olabilir ya da şöyle olur Mesut. Bunun 2 yıl garantisi mi var? 23. ayda adam gider bunu kırar.
Evet doğru.
Birebir değişim istiyorum baba der. Ben bu telefonu ver. Ki o zaten her sene yenilendiği için de sen o adama gidip Turbo 4 modelini vermek zorunda kalırsın gibi gibi. Ama yeni bir yöntem kullanmaları değişik olmuş. En azından her türlü herhangi bir telefonun ekranından daha yüksek mukavemete sahip olacağını söylemek mümkün olabilir. Ülkemize gelmeyeceği için belki çok fazla anlam ifade etmeyecek ama telefonun fiyatlarına bakıldığı zaman Mesut. Bu Turbo 2 mesela 576 dolarlık bir fiyatlandırmaya geliyor. Operatör olduğu için tabii bunlar sözleşmeli fiyatlar üzerinden hesaplanan fiyatlar. Droid Max 2'ye bakıldığı zaman o da 384 dolara denk geliyor. Turbo 2'nin fiyatı biraz yüksek. 720 dolara kadar çıkıyor 64 GB. O fiyatları artık hani donanım olarak biraz daha yükseğini verebilen işte Note 5 falan bulabiliyorsun Amerika pazarında. Droid Max 2'nin fiyatı ise kısmen kabul edilebilir. Ama 615 işlemci vesaire düşündüğün zaman keza onun fiyatı da 300-400 dolara yaklaşan seviyelerle çok aman aman alınması da değil açıkçası.
Ya çok heyecanlanan yani beni heyecanlandıran telefonlar olmadılar zaten. Genel olarak Motorola'ya baktığımızda ülkede satılmaması da hani birazcık şey yapıyor. Çok böyle telefonlara bir bakıyorsun, iç geçiriyorsun, sonra bırakıyorsun.
Yani dediğimiz gibi yani. Motorola bu Droid ailesinde bu malzeme kalitesinde bayağı yükleniyorlar. Geçen sene işte Kevlar, kasa vesaire şu bu demiştik. Şimdi bunda da ekranı güçlendirmişler. Eğer bu ekran güçlendirme olayı gerçekten de işe yarayan bir unsursa zaten Lenovo şirketi olduğu için Lenovo'nun ilerleyen dönemlerde çıkacak telefonlarında da bu mukavemeti yüksek ekran teknolojisini görebiliriz. İlk olarak Motorola ile başladı. Zaman gösterir yine bunun ne kadar tutup tutmayacağını.
Evet, mobilitenin burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.